Ayrım 12, sayfa 156. Tanbur. Uraz, Muki ve Cahil kervansaraydan çıkıp batıya doğru Hindukuş'un korkunç geçitlerine yöneldiklerinde güneş dorukların çizgisine inmişti. Ama dev dağların ötesindeki bozkır toprağının çizgisine değmekten uzaktı henüz. Orada güneş Maymana ilinin dingin yaylasındaki Kalek Çekan köyünün tam tepesine varmış değildi. Tursen o köydeki yurdunun önünde durmuş, yaşı belirsiz öykücü Gardigeç ile yeşil çay içiyordu. Toprağa serilmiş kötü bir halının üzerinde bağdaş kurup oturmuşlardı. Halı rahat etmelerini sağlamaktan çok onurlarına katkıda bulunuyordu. Çarpılmış, kararmış bakır bir semaver ve kaba fincanlar konulmuş bir tepsi iki gövdeyi ayırıyordu. Biri kalın bir kütük gibi, öbürü ise kemiklerine dek eriyip incelmiş. Gardigeç'in ağzı kanı çekilmiş bir kıvrımdan başka bir şey değildi. Tursen'inki ise patlamış olgun bir incir renginde, kalınlığında ve çatlak çatlaktı. Yine de her ikisinde aynı dinginlik okunuyordu. Günün bu son bölümü onlarındı. Sabah umut dolu genç atlıları sever. Öğlenin ağır yemekleri ve ardından gelen derin uyku olgunluk çağındakilere yakışır. Ama akşamın başlangıcı insanların yaşlılık çağına ayrılmıştır. Güneşin bozkırın bir ucundan öbür ucuna yaptığı yolculukla azalmış ateşi bu saatlerde yakmadan yüzdeki buruşuklukların içine girer ve kanın akışına fazla hızlandırmadan yardım eder. Kemiklerin oyuklarındaki soğumuş iliği ısıtır ve ağrıyan kaslara yatıştırıcı bir merhem olur. Işık artık göz alıcı değildir. Işığın alev alev yandığı onca yazlar görmüş olmanın yorduğu gözlere artık insaflı davranmaktadır. Gölgeler yeryüzünün sınırlarından ve de altından çıkmaya başlamıştır. Durmadan oynaşan, dans eden gölgeler sonsuz genişliği, ince ince akan suları ve çalı kümelerini ta gök kubbenin sınırlarına dek doldurmakta, belirlemekte doldurmaktadır. Şu ince dumanların geceyi ya da ölümü haber vermesi pek önemli değildir. O zamana dek geçecek her an dünyadan bir el etek çekme ve bilgeliktir. Bu anların her biri kendi başına bir sonsuzluğu içerir. Gardigeç'in aşırı ince ama yine de kervan çıngırakları gibi duru sesi yükseldi. "Güneş benim içime batıyor," dedi. Tursen kırıklar ve yara izleriyle oyulmuş ablak yüzlü başını ağır ağır salladı. Derinlere daldığında nesnel varlığından ve bilinçten boşalmış, alacakaranlığa açık, içi oyulmuş bir kaptan başka bir şey olmama hali onun başına da gelirdi. Akşamın balı için bir küp, serinliği için bir testi, ışınları için bir mahfaza. Ama günün bitimiyle kendisi arasındaki bu eksiksiz uyumluluğu Gardigeç kadar uzun sürdürmek Tursen için olanaksızdı. Aklın işleyişinin askıda kaldığı bu mutlu bütünleşme sürecinin tam ortasında bir tür kurt kıpırdanmaya, canlanmaya başlardı. Düşünce. O zaman ışıklı dünya yeniden insana kapanır ve insan yeniden azap ve yalnızlığın kucağına bırakılırdı. Çöpendozların kral buz kaşısı için kâbir yolunu tuttukları günün akşamında buraya geldik diye düşündü Tursen. Burada yurdumda tek bir gece geçirecektim. Oysa 7. gece oluyor da cümle alemin atası bunun farkında bile görünmüyor. Tam bu sırada Tursen az önce o güzelim alacakaranlığın ayrıldığı gibi Gardigeç'in de kendinden kopup ayrıldığını sezdi. Az önce üçü birden tek bir mutluluk içinde kaynaşmışlardı. Şimdi ise erişilmez bir gökyüzü ve ondan uzak, çok uzakta iki ayrı varlık bulunuyordu. Tursen bundan acı bir hüzün duydu, düşünmeye başladı. Bu derdin çaresi yoktu. Hurda semaverin öte yanındaki şu insan sureti ne denli çelimsiz, neredeyse ele gelmeyecek denli incelmiş olsa da yine de bir iç gücü, kendine özgü ayrı bir kaderi ve gizemi vardı. Her zaman yollardadır diye düşündü Tursen. Aynı dam altında iki gece geçirmez. Ama şimdi buraya kök saldı birden. Dinlenmek istediğinden değil, ben şafak sökmeden kalktığım halde çarpoyun üzerindeki yerini hep boş buluyorum. Yemek dersen ayıp olmasın diye şöyle bir tadar görünüyor. Tüm zamanını bir benzeri daha bulunmayacak denli yoksul, kendi halinde olan köyde geçiriyor. Orada yaşlıları, çocukları, hatta yaşı dolayısıyla yanlarına yaklaşmakla zorluk çekmediği kadınları dinlemekle günlerini geçiriyor. Tursen kendini tutamayıp neredeyse bağıracaktı. ''Söyle ey cümle alemin atası, söyle, söyle bana. Seni burada tutan nedir?'' Ama yine de soramadı bunu. Gardigeç çoğu kez yaptığı gibi bir soruyla karşılık vermez miydi? ''Ya seni ey Tursen?'' diye. Yaşlı çöpendozun ayrık dizleri üzerinde parmakları açık duran elleri kapanıp tokmak iriliğinde birer yumruk oldu. Benzeri irilikte bir başka yumruk yüreğini sıkıyordu. Akşamın çimenlerinde ve alçak tepelerinde artık sevinç, dostluk yoktu. Tursen haftayı aşan bir süreden beri denetlemediği hayvan yataklarını, yemleri, gebe kısrakları, hasta ya da yaralı hayvanları, memeden kesilecek küçük tayları, yetiştirilmekte olan genç aygırları düşündü. Hepsini sorumsuz seyislere bırakmış gelmişti. Ah evet, gardigeçe o hiçbir sorumluluğu, görevi olmayan, kendisi de öyküleri gibi özgür ve uçarı olan gardigeçe, burada neyin kendisini tuttuğunu şaşarak soracak olsa, Tursen'e tam yakışır duruma düşerdi doğrusu. O, Tursen, ahırlar başı, bir sakat, bir hasta ya da emekli adam gibi kamçısını getirip yurdunun gölgesine bırakmıştı. Niçin, ama niçin diye sordu kendi kendine bir kez daha. Başı önüne düştü, sanki bir at sineği musallat olmuş gibi bir sağa bir sola gidip gelmeye başladı. Akşamın saydam sessizliğinde köyden doğru bir saz sesi yansıdı ve ses hızla yurda yaklaştı. Tursen'in yumrukları açıldı. Artık konuşabilir, yakışıksız bir iş yapıyor durumuna düşmeksizin kendi kendinden kaçabilirdi. ''Dinle cümle alemin atası!'' diye bağırdı. ''İşte Niyaz geliyor!'' Gardigeç bir an sessiz kaldı. Onun kulağı Tursen'inki kadar iyi değildi. Sonra, ''Şimdi ben de işitiyorum.'' dedi. ''Elbette. Onun saati geldi çünkü. Güneş gözlerimin hizasında.'' Kır saçlı, yüzü gözü oynayan, bitli yamalı, yırtık paçavralar içinde bir cüce yurdu dolanıp ortaya çıktı. Sürekli sarsılıp sıçrayarak yürüyordu. Vücudunun her bir yanı titreyip hopluyordu. Omuzları, eklemleri, anlamsız bir gülüşle dudakları, boynunda kabaran damarları ve Adem elması hepsi titreyip sarsılıyordu. Bunlarla birlikte parmakları arasında tuttuğu ince zarif telli sazda bozkırların tamburu oynaşıp duruyordu. Ama tamburdan çıkan sesler öyle duru, öylesine falsosuzdu ki gardigeç, ''Gerçekten saf insanlar tanrılara daha yakın oluyorlar.'' diye mırıldandı. Cüce onları selamlamak anlamında sazını havaya fırlattı. Tanbur havada iki kez döndü, tınlaması daha kesilmeden cücenin avuçlarına düştü ve türkü sürüp gitti. Kendisine her gün yemek veren komşularının ve doğumunu görmüş olan benim kim olduğumuzu Niyaz çoğu kez unutur diye düşündü Tursen. Ama cümle alemin atasını tanımakta hiç yanılmaz. Cüce sazına hiç ara vermeden geldi gardigeçin yanına, yere bağdaş kurdu. Sadece onun için geldi buraya diye düşündü Tursen. Niyaz tamburu yine elleri arasına döndürdü, sonra birden ritmi değiştirdi. İnce uzun bir yakınma teller boyunca yayıldı. Bir daha, bir daha yinelendi, sonu gelmezcesine. Yaşı belirsiz yolcu gardigeç 40-50-60 ya da daha çok yıl önce bu havayı Himalaya'nın ötelerinde Tibet yollarında dinlediğini anımsadı. Yitik bir köyün bu cücesi yakındaki tepeden ve Osman Bey'in malikanesinin dışında sadece, o da azıcık, Davulatabat kasabasından başka bir yer bilmeyen bu adam bu ezgiyi nereden ve nasıl öğrenmişti? Müziğini ve sözlerini yanlışsız söylediği bütün öbür türküleri de, çobanların, savaşçıların, sevdalıların türkülerini, bugünün ve geçmişin türkülerini, kendi ilinin olduğu kadar Taşkent ile Buhara'nın, Afgan, Rus, Çin, bütün Orta Asya'nın, bu uçsuz bucaksız ot ve kum, deve kervanları, yorulmak bilmez atlılar dünyasının türküleri. Gerçi Bozkır'da her türden insana rastlanıyor diye düşündü gardigeç. Çarşıların çatıları altında dört bir yandan gelen yolcular birbirine karışıyor. Ama flütten, kavaldan, tamburdan, dünbelekten ya da yoldan geçen birinin ağzından tek bir kez işitilen bir türküyü, müziği ve sözleriyle, bir kuşçunun file ile kuşları yakalaması gibi hemen kapı vermek ve akılda tutmak için ne keskin, ne iyi bir kulak gerekliydi. Geçmişin derinliklerinden sürüp gelmiş, delilere ve aptallara saygı gösterilmesini emreden gelenek doğru ve haklıydı. Tanrılar kafalarındaki boşluğu kendilerine özgü bir yetenekle doldurmak için onları akıldan yoksun bırakmışlardı. Kimine bir kâhinin dilini, kimine ikinci duyguyu, daha başkasına ilenme gücünü, bir öbürüne de ermişliği armağan ediyorlardı. Niyaz'a ise ölümsüz türküler miras kalmıştı. ''Seninle ben, akıl yoksulu ile bilge, bu dünyaya aynı maksatla gelmişiz.'' diye düşündü gardigeç. ''Biri türküler, öbürü öyküler toplar. Ama akıl yoksulunun bilgeye bir üstünlüğü var. Bir öykü, en olağanüstü öykü bile yavaş yavaş kelime kelime ilerlemek zorundadır.'' Türkünün ise kanatları var. Seni selamlarım akıl yönünden yoksul kardeşim, ustam benim. İstek denen şeyin ne olduğunu çoktan unutmuş olan gardigeç, birden karşısındaki akıl yoksuna güzel bir türkü armağan edebilmek için garip güçlü bir istek duydu. Ama böyle bir türküyü nereden bulmalı? Niyaz zaten pek çok türkü biliyordu. Gardigeç'in belleği ise türküler konusunda öykülerde olduğu gibi güvenilir değildi. Tam umutsuzluğa düşüyordu ki uçup gitmiş ölü yılların kat kat birikimleri içinden zavallı, duru, çocuksu bir ezgi kendiliğinden kaynayıp akmaya başladı. Kendisinden başka dünyada hiç kimse bu ninniyi bilemezdi. Ninni kendi yaşamının kaynağıyla karışıyordu. O zamanlar Kafiristan'ın atmaca yuvalarını andırır köyleri ve mutlu vadileri adları unutulana dek ortadan silinip süpürülmemişti. Emir Abdurrahman ülkenin yenilmez Yunanlı İskender'in savaşçılarından gelme savaşçılarını henüz kan ve ateşle dize getirmemiş, som ağaçtan yontma tanrı suretlerini yerle bir etmemişti. Akıl yoksulu sazını sürdürüyordu. Tellerin üzerine konan uzun bir parmak birden sazı susturdu. Niyaz başını gardigeçe çevirdi. Yassı donuk yüzünün kırışıkları ve dudakları ölüydü. Ama bakışları hayvanlarınki gibi ilkel duyguları en sade, en yoğun biçimde anlatabiliyordu. Sen benim biricik dostum. Sen artık benim sazımı istemiyor musun? Beni istemiyor musun? Diyordu Niyaz'ın bakışları. Sarkmış göz kapakları altından iki adamı belli etmeksizin büyük bir dikkatle gözleyen Tursen beklenmedik bir şaşkınlığa uğradı. Cümle alemin atası sağ elini kaldırıp Niyaz'ın yüzünü örttü. Sonra bilinmeyen bir dilin sözcüklerini garip bir ezgiyle sıralamaya başladı. Öykü anlatırken tüm kırık döküklüğü ile birlikte o denli duru olan gardigeçin sesi türküde yaşını belli ediyordu. Uyumsuz, çatlak, kocamış. Yine de şimdi artık yangından kararmış dağınık birkaç taştan başka bir şeyin kalmadığı, kartallar uğradığı bir köycükte 100 yıl önce bebeleri uyutan ninniyi tatlı tatlı sürdürdü. Yaşlı bedeninin her hali ninninin ritmini usulca izliyordu. Derken Niyaz yüzünü örten kış yapraklarından daha kupkuru elin bir kaynak gibi canlandığını duydu. Ses dalgası alnını, ensesini yıkadı, parmaklarından süzülüp tellere aktı. Gardigeç sustu. Ninniyi sürdürmesine artık gerek yoktu. Onun yerine saz söylüyordu. Hem de hiç çabalamadan. Işık ve akşamla özdeşleşen bir dinginlik, duruluk ve tatlılık içinde. Gardigeç'in binbir kırışıklı teninden bambaşka bir ürperti geçti. Ninniyi çıkarmaya çalışırken sadece ezgiyi elinden geldiğince Niyaz'a iletmek istemişti. Ama ninni doğru biçimde, taze, yeni ve saf, kendine geri yansıyınca ona öyle geldi ki, kendisi rastgele bir avuç çakılı havaya fırlatmıştı da, şimdi çakılların zamanın uçurumunda yuvarlandığını işitiyordu. Ve çakılların düşüşü, gizemli kuyunun kara derinliklerinin zamanın başlangıcından beri ve sonuna dek tutmak için toplayıp da diplere sakladığı sesleri ve solukları yeniden canlandırıyordu. Gardigeç eskiyip aşılmış bedeni hemen hemen cisimsizleşmiş ve yaşlılığının uzun süresiyle tüm duygusal yetenekleri körleşmiş olan gardigeç, şimdi kaygı ve sevecenlikle titremeye başladı. Belleği nedenli güçlü ve derin idiyse de yeni doğmuş bebenin renkler, sesler, değinmeler, kokular ve tatlar yoluyla dünyadan ilk haber aldığı ilk günlere kadar inememişti. Ama şimdi sazın her titreşimi bunları içine gömülmüş oldukları çukurdan çekip çıkarıyordu. Ve onu tüm insanlardan koparan, kökleri ufalanmış bir ağaç gibi durmadan ölüme doğru eğilten ileri yaşına ve yaşam deneylerine karşın gardigeç, yaşlı dingin yüreğinin atışları bozulana dek çırpınmasını önleyemiyordu. Kendi yaşamını evrenin yaşamında sezebildiği, kavrayabildiği o ilk anları, süt ve gökkuşağı gibi bulanık ve ışıklı, henüz başlangıcın karanlıklarına bürülü o ilk anları yeniden yaşıyordu da ondan. Yanık odun kokusu, dalların çıtırdayışı, kıvılcımların oynaşması, hafif ılık hava esintisi ve teni okşayışı, gidip gelen tanıdık gölgeler, sarıp sarmalanmış, sıkıca tutulan bedenin dinginliği, yağlı, sıcak, cana can katan bir sıvıyla dolmuş olmanın mutluluğu, dudaklarda kalmış olan tat ve onun tükenmez kaynağının o yumuşak kabarıklığı ve bu harika bolluk ve rahatlık içinde yatarken yanan ateş gibi iyi, öz suyu gibi ılık bir ses uykunun eşiğine varana dek sevginin cömertliğini, güvendiğini, iyiliğini anlatan bir ezgiyi söylüyor, yeni baştan alıp alıp söylüyordu. Güneş sürekli alçalıyordu. Artık ışıkları bozkırın sınır çizgilerinden tepenin yukarılarına vuruyordu. İnsan duyularının dayanamayacağı denli ince ve yumuşaktı ışık. Saz bu yücelmiş ışımayla öylesine uyuşuyordu ki, sürdürdüğü ezgi yalnız Beşik'tekileri değil, ondan da öte gecenin gelişiyle ürkmüş tüm dünyanın yüreğini yatıştırmak ister gibiydi. Günün sonu, türkünün sonu. Neye yarar diye düşünüyordu Gardigeç. Herkesten daha uzun yaşamak neye yarar? Bu uzun yaşamda en kısaları gibi yakında, çok yakında sona erecek olduktan sonra. Ve bunca bilgelik niye? Bu bilgeliğin yarayabildiği biricik iş, bunu birden şimdi anlıyordu, insana bu yok olmayı kabul ettirmek olduktan sonra. Uzakta bozkırın ta ucunda güneş yuvarlağından kızıl bir çizgi kalmıştı sadece. Tanburun sesi kulaklarına ulaşmıyordu artık ama Niyaz'ın parmaklarının tellerde gezindiğini ve Turse'nin kocaman başıyla tempo tuttuğunu görüyordu. ''Bana olan dostluğun aşkına durma sakın, sür git!'' diye bağıracaktı az kalsın Gardigeç. İçinden yükselen bu yakarışla kendi zavallılığının bilincine vardı sonunda. Ölümden korkmuyordu, çok uzun zamandır ölümle kucak kucağa yaşıyordu zaten. Ama ölüm anında bir kez, tek bir kez daha anasının onu sevgi dolu sesiyle sarmasını, yıllar ve yıllardır artık onun biricik ailesi haline gelen yalnızlığını gidermesini ve onu... Evet, bu 100 yaşını aşkın, gezginci, bilge ihtiyarı bir çocuk gibi iyilik dolu karanlıkta uyutmasını istiyor. Ah, ne denli istiyordu. Tanburun üzerinde cücenin parmakları durmuştu, iğrenç tırtıllar gibi. Ve bozkır birden kül rengine büründü. Tursen sırtını doğrulttu. Gece ile birlikte esinti öyle inceden inceye başlamıştı ki derisi henüz onu duymuyordu. Ama eklemleri duymuştu bile. Cücenin başı sallandı, öne doğru eğildi ve alt çenesi düşmüş, dudakları sarkmış, göğsüne indi dayandı. Gardigeç kendisi ve insanoğlu için duyduğu derin kederde gözlerini kapadı ve düşündü. ''Dünyada hiç kimse bana yardım edemez ama belki benim hala yardım edebilecek gücüm vardır.'' Tursen'e döndü. ''Aygiz'i gördüm.'' dedi. ''Aygiz?'' diye homurdandı Tursen. ''Aygiz?'' Uraz'ın doğumundan sonra kısır kalan ve bundan ötürü de hemen boşadığı bir kadının kendi yanında anılması Tursen'e garip ve yakışıksız göründü. Yasa, gelenek, onur uyarınca boşamıştı onu. 40 yıldır da onun var olduğunu bile unutmuştu. ''Hiçbir eksiği yok sanırım.'' dedi Tursen. Doğruydu bu. Aygiz'e köyde bir ev vermiş ve geçimini sağlamıştı. ''Seninle görüşmek istiyor.'' dedi Gardigeç. Tursen sertçe sordu. ''Hangi hakla?'' ''Ölmek üzere.'' dedi Gardigeç. Tursen'in geniş omuzları bir yandan öbür yana yaylandı. Ölüm döşeğinde bir erkek onu çağırmış olsaydı şimdiden yola çıkmıştı bile. Ama bir kadın hevesine boyun eğmesi yakışır mıydı? Bu onun son isteği olsa da. ''Ölüyormuş. Ne yapalım? Yeterince yaşamadı mı?'' ''İnsan hiçbir zaman yalnız ölmeyi hak edecek kadar uzun yaşamış olmaz.'' dedi Gardigeç. ''Sence?'' diye homurdandı Tursen. Söylediklerinin anlamını pek kavrayamamakla beraber cümle alemin atasında sezinlediği dileği yerine getirmek için güçlükle yerinden kalktı Tursen. Kalak çeken köyü dik bir kayalığa sırt vermiş 20 kadar izbeden bir dizi zavallı kerpiç evden oluşmaydı. Irmağa doğru giderken sonuncu ev Aygiz'inkiydi. Öbürleri gibi onun evinin önünde de kurumuş dallardan bir gölgelik vardı. Ve kerpiç duvarları alçak tavanlı, penceresiz ve bacasız tek bir odayı kapatıyordu. Tursen paldır küldür içeri girdi. Artık Gardigeç'in etkisinde değildi. Bu saçma ziyaret içini utanç ve öfkeyle dolduruyordu. Eşikte bir an durunca kapı ağzından daha geniş olan iri gövdesi son gün ışığını da kesti. Sonra çıplak odanın içine bir adım attı ve ta dipte bir semaverin yanında 2 yaşlı kadın gördü. Aygiz hangisiydi? Şu olmalıydı kuşkusuz. Bir yastık yığını üzerinde sırtı duvara dayalı oturmuş, ne de şişman, soluk alışları ne de hırıltılı. Gerçekten de konuşan o oldu. Tıslayan, fısıltılı, guruldamayı andırır bir sesle konuştu. ''Tursen, ah Tursen!'' Ve oturduğu yere yığılıp kalmış kötürüm gövde birden kıpırdadı. Sesi göğsünün hırıltısından daha baskın çıktı. Sabırsız, kaygılı, mutlu buyruklar veriyor, yalvarıyordu. ''Haydi çabuk beceriksiz kadın, şilte getir, ışık getir, içecek bir şeyler!'' Tursen bir adım daha attı. ''Bir şey istemem.'' dedi, ''vaktim yok.'' ''Hiç, hiç!'' dedi Aygız. Sonra yine kadına seslendi. ''Haydi çabuk, çabuk!'' Karanlık bir köşeden hizmetçi kadın içi pamuk doldurulmuş bir şilte getirip Turse'nin ayakları dibine serdi. Bir yağ lambası yaktı ve bir fincana kaynar kara çay koydu. Sonra küçük küçük adımlarla ardına bakmadan odadan çıktı. Kadın kapıyı kaparken Tursen köy halkının evin önünde toplanmış olduğunu gördü. Kalek çekan köyünün efendisi Büyük Tursen boşadığı karısının evinde. Ne olay? Birden yanaklarının kiremit ocağından yeni çıkmış tuğlalar gibi kızarıp yandığı duygusu geldi Tursen'e. Derin derin soludu. Burun delikleri tiksintiyle titredi. Kuşkusuz daha boğucu, daha belalı kokularla karşılaştığı olmuştu. Çocukluğunun ahır ve ağılları. Sıradan kervansaraylar ve çayhaneler, insanların hayvanlarla bir arada yaşadığı izbeler, yine de en murdar insanların, en bakımsız hayvanların çıkardıkları kokular, hatta alışkan olduğu fışkı kokusu bile ağırlığı, keskinliği, içe işleyişi bakımından şu izbenin dört bir yanına sinmiş kekre, tatlımsı koku, şu kokuşmuş ekşilik ve ılımlılık kadar ağılı ve iğrenç değildi. Bayat, iç bayıltan pis bir koku, hasta kadın kokusu. Tursen hep ayaktaydı. Kolları iki yanına sarkmış, yumrukları çapananın etekleri yanında sıkılmış duruyor ve sarığının son derece düzenli kıvrımları altından dik bakışlarla Aygiz'in biçimsiz göğüsleriyle karnını süzüyordu. İyileşmelerinden umut kesip bakımından vazgeçtiği hasta kısrakları anımsadı. Ufunetlenmiş karınları patlayıp dışa taşmış çatlak çatlak korkunç tulumlara dönerdi. Bu da öyle çöküp gidecek diye düşündü Tursen. Ama ölmeden önce bu kendisini bana acındırmak istiyor. Tam bu sırada Aygiz yeniden konuştu. Safa'ya geldin ey Tursen. Bu kölene seni ağırlamak şerefini vermeyecek misin? Sesi kısık, tık nefes, hıçkırık ve ispazmozlarla kesik kesik çıkıyordu. Ama alçak gönüllüydü, terbiyeliydi. Tursen ömrü boyu adab ve erkanda kimseden aşağı kalmamayı kural bilmişti. Şimdi Aygiz'in kurallara uygun davrandığını kabul etmek zorunda kalınca duyduğu bütün tiksintiye karşın yapması gerekeni yaptı. Teşekkür etti, şiltenin çukuruna bağdaş kurup oturdu. Kendisi için hazırlanmış çayı şapırdatarak içmeye başladı. Şimdi kendi başıyla Aygiz'inki aynı hizadaydı. Yaşlı kadının yanı başına yere konmuş lambanın ışığı Aygiz'e vuruyor ve morarmış, şişmiş yüzünün her bir çizgisi korkunç birer oyuk olup çıkmış bir et yığınını gölgeler içinden çekip ortaya koyuyordu. Gerçekten de dışarıda rastlasaydım neresinden tanıyabilirdim onu diye düşündü Tursen ve sordu. Beni hemencecik nasıl tanıyabildin?
Nasıl tanımazdım ki dedi Aygiz.
Gözlerini tüm örtecek kadar hastalıktan şişmiş göz kapakları arasında Aygiz'in bakışları canlandı. Hafifçe ışıldadı.
Omuzların diye sözünü sürdürdü yaşlı kadın hep aynı. Sonra bütün bu yıllar süresince yurduna her gidiş gelişinde seni görüyordum. Gençliğimizde olduğu kadar at üstünde dimdik.
Aygiz sırtını duvardan ayırmış garip bir güçlenme ile gövdesini Tursen'e doğru eğmişti. Telaşlı bir solukta sözünü tamamladı.
Gerçek bir çöpendoz gibi.
Tursen başını arkaya atmıştı. Kıpırdayınca daha da kokuyor diye düşünüyordu. Ama tedirginliğini ve öfkesini asıl arttıran şey iğrenç koku değildi. Kendisi bu boşadığı kadının dünyada var olduğunu bile unutmuşken, kadının onu yalnız yaşamında hiç belli etmeden bir ömür boyu izlemiş olduğunu öğrenmesiydi. Maksadı neydi? Kendisi üzerine herhangi bir hak iddia etmeye mi kalkıyordu? Ona büyü mü yapmaya çalışıyordu? Bunda başarılı da olmamış mıydı? İşte şimdi onun evinde biçimini yitirmiş ayakları dibinde oturmuş olduğuna göre.
Gerçek bir çöpendoz diye tekrarlıyordu Aygiz. Gerçek.
Birden soluğu kesildi, elleriyle çırpındı. Ardına kadar açılmış ağzından tiz bir inilti yükseldi. Bedeninin içinde kabaran bir tür ölü dalga karnının kat kat yağlarını sarsıp başını duvara çarptı. Tursen ona acımayan bir tiksintiyle bakıyordu. Gidiyordu kadın belli ve kendisinin son anlarında yanında bulunmasını sağlamış olarak. Acınsın, teselli etsin diye. Ah bu kadınlar, kadınlar!
Aygiz gözlerini kırpıştırarak fısıldadı. Gitme, sonra düzelecek.
Tursen bir eli kemerindeki kamçıda bekledi. Kocaman karın yatıştı duruldu. Gırtlaktaki ispazmozlar azaldı.
İşte diye mırıldandı Aygiz.
Büyük bir çaba ile gözlerini açtı. Rengini yitirmiş göz bebeklerinde yaşlı kadınlarda görülen ak göz yaşları titreşiyordu. Tursen'in parmakları kamçının kayışını burktu. Onu acındırmak için şimdi Aygiz ağlayacaktı. Ama ak damlalar hiç kımıldamadı. körlerde olduğu gibi göz bebeklerinde asılı kaldı.
"Oğlum Uraz'ı anlat bana," dedi yaşlı kadın.
"Neden anlatacakmışım?" diye homurdandı Dursen. Sesi Aygiz'i ürküttü. Gevşemiş sarkık yanakları titredi. İnledi kadın.
"Kızma, yalvarırım kızma Tursen. O senin oğlun. Yalnız senin, biliyorum."
Tursen ilkin ne demek istediğini anlamadı. Sonra sanki kendi yaşantısının tam dışındaymış gibi genç güzel bir kadını cezalandırmak için dövdüğünü, geçmişin bulanıklığı içinde anımsadı. İlk ata binme dersinden yara bere içinde ama gururla dönen küçük bir oğlanı öpücükler, şımartmalar, türküler ve yufka yürekli masallarla kendine çekmeye, yumuşatmaya çalışıyor diye. Tursen'in kalın dudakları bir sırıtışla kıpırdadı. Zavallı çılgın kadın. Kendisini hala karısı sanıp çocuk için onunla çekişmeye kalkıyordu. Uraz için kendi içindeki gurur ve şan iblislerinden başka artık kimsenin olmayan Uraz. Aygiz aşağıdan alarak sözünü sürdürdü.
''Bana sadece Kabil'den bir haber var mı? Onu söylemeni istiyordum. Kimin kazandığını biliyor musun?''
''Hiçbir şey bilmiyorum.'' dedi Tursen. Öyle bir konuştu ki Aygiz'in pörsük yanaklarıyla gerdanı yine korkudan titredi.
''Bağışla beni.'' diye mırıldandı. ''Bağışla beni. Doğru, buzkaşı kadın işi değildir.''
''Kes sesini.'' diye bağırdı Tursen. Gerçekten de geleneklere aykırı düşmüştü Aygiz. Ezelden beri hiçbir kadın hiçbir buzkaşı oyununda bulunmamıştı. Şimdi ise Aygiz bundan söz ediyordu. Aygiz'in ürkerek sorduğu sorunun Osmanbay'ın ahırlarında, aş odalarında, bahçelerinde bir haftadan beri durmadan sorulduğunu, çağıldayıp uğuldadığını, yankılandığını birden duyar gibi oldu Tursen. Bu uğultudan kurtulmak için kulaklarını tıkamak isteği geçti Tursen'in içinden. Çünkü bu gürültü onu buraya, yurduna gelmeye itelemiş ve onu burada günlerden beri alıkoyan duygunun ne olduğunu görmeye zorluyordu. Beklemenin nöbetine tutulmamak, kral buz kaşısına kadar geçecek saatleri saymamak ve kazananın adı Kabil'den Maymana'ya, oradan Davlatabad'a, oradan da Osmanbay Malikanesi'ne ulaşıncaya kadar kaçınılmaz olan gecikmelerin her anını hesaplamamak. Kendini uyutmak, uyuşturmak için 100 yaşındaki bir bunağın öykülerine ve bir budalanın sazına sığınmıştı.
''Beni bağışladın mı?'' diye fısıldadı Aygiz.
''Ne bağışlaması?'' diye sordu Tursen. Düşüncelerinin akışını bu sorusuyla kestiği için Aygiz, Tursen sevinçliydi. Şimdi yalnız ve yalnız bir isteği vardı. Bu kokudan, bu et yığınından, bu yüzden uzaklaşmak. Tursen ayağa kalkarak vakit geldi dedi.
''Acıktın mı?'' diye sordu Aygiz.
''Çok'' dedi Tursen. Buradan bir an önce çıkıp gidebilmek için herhangi başka bir karşılık da verebilirdi. Aygiz yüzünü ona doğru kaldırdı. Bu yüzün çizgilerine oluşan kıvrımlar ve şişler içten içe bir kaynamanın etkisindeymiş gibi kıpırdanmaya başlamıştı. Buraya kadar dayandı diye düşündü Tursen, artık boşanacak. Ayakta durmuş ilk hıçkırıklarda, en küçük bir yakınmada, en hafif bir iniltide hemen gitmeye hazır Aygiz'e tepeden bakıyordu. Ama ne denli gözlerse gözlesin kıpırdayıp duran bu gövdede en küçük bir umutsuzluk, hatta keder belirtisi yakalayamadı. Tersine denilebilirdi ki bu ölü et yığınının ta derinlerinde harekete geçen gizemli bir süreç baştan aşağı kabarıp şişmiş bu kocaman gövdeyi aşağılatıcı durumundan yavaş yavaş kurtarıyordu. Tursen ilkin gözlerine inanamadı. İnanabilmek için Aygiz'e doğru eğildi. O zaman tılsımlı bir olaya tanık olmuş gibi titredi. Aygiz'in kalın, irinli göz kapaklarından sıyrılıp iri iri açılan gözleri barış ve sevecenlikle dopdolu Tursen'e bakıyordu. Giderek bu gözler daha da irileşip ışıklandı ve ışıltısı gözyaşlarından değildi. Tursen alnını Aygiz'inkine daha da yaklaştırdı. Tursen bunu yaparken bir an öncesine kadar korkunç görünen ağzın, dudak bitişimlerindeki küçük titrek kıvrımlarda öylesine bir minnet, dostluk, mutluluk anlatımı belirdi ki, Tursen bu ölüm halindeki yaşlı, iğrenç kadında, gerdek gecesi yeni evlilerin ilk birbirlerini görmelerine izin verilen, aynada gördüğü o çocuksu gülümsemenin kıvrılışını, biçimlenişini yeniden gördü.
''Git Tursen, yemeğe git.'' diye fısıldadı Aygiz. ''O bekletilmeye gelmez. Büyük güzel iştahın hala var mı?''
''Eskiden olduğu gibi.''
Bu bakış, bu gülümseme, bu ses dayanamazdı daha fazla. Ama tiksintiden değil, benim için kaygılanıyor o ve ben diye düşündü Tursen. Neden öyle konuştuğunu kendisi de bilmeden dedi ki,
''Senin pişirdiğin palao gibisini bir daha hiç yemedim.''
Birden Aygiz'in saçlarına dokunup homurdandı.
''Huzur içinde kal.'' Ve Aygiz töreler uyarınca selamına karşılık veremeden Tursen çıktı gitti. Tursen ılık ve yumuşak gecede ağır ağır yürüyerek geri döndü. Hiçbir şey düşünmeksizin ham deriden sandallarının patikanın tozlu taşlarında gıcırdayışını dinliyordu. Bir rüzgar feneriyle aydınlatılmış yurdunun ilk çizgilerini görünce artık onun kendisi için bir sığınak olmaktan çıktığını anladı. Niyaz gitmişti, gardı geç başı elleri arasında yemek yedikleri masanın yanındaki sıraya oturmuştu. ''Burada bu son gecem'' dedi Tursen. Biliyorum dedi Gardigeç. Kabil'den gelen haberler artık çok uzakta olmamalı. Gardigeç lamba ışığının zayıflıktan yarı saydamlaşmış derinin altındaki kemiklerine kadar sızdığı uzun parmaklar arasından konuşmuştu. Yorgun görünüyorsun cümle alemin atası dedi Tursen. Beden yorgunluğu değil dedi Gardigeç. Birlikte gideriz. Tursen'in işlerini gören sırtı kamburlaşmış köylü sıcak bazlamalar, kesik süt, katı pişmiş yumurta, koyun kavurması ve üzüm getirdi. Fincanlara çay koydu, Gardigeç hiçbirine elini sürmedi. Tursen başını sallayarak oturdu ve sert bir hareketle yiyecekleri önüne çekti. Ama onun da iştahı yoktu. Yemekleri birer birer geri iterek dedi ki, ''Çok acıkmış olduğuma inanınca birdenbire değişti.'' ''Aygiz mi?'' diye sordu Gardigeç. ''Evet'' dedi Tursen ve ölüm halindeki yaşlı kadının korkunç yüzünde nasıl bir an için çok genç ve çok güzel bir kadının bakış ve gülümseyişinin belirdiğini anlattı. ''Görüyorsun ya, gidişin boşuna olmadı'' dedi Gardigeç. ''Büyücülük bu'' diye bağırdı Tursen, ''ben büyücü değilim.'' ''Büyücülük mü?'' diye düşündü Gardigeç. ''Belki de, ama insanın özünden yapılma ve dünyada insan kadar eski olan bir büyü.'' Gardigeç Tursen'i unutmuştu. En eski aşk efsaneleriyle en güzel aşk şiirlerinin ritimlerini dinliyordu içinden. Ara sıra dizeler dudaklarına kadar yükseliyor, bunları alçak sesle söylüyordu. Tursen de başını sallayarak onaylıyordu. Dizeleri tanıyor ve buna hiç de şaşmıyordu. Yüzyıllar boyunca bu ünlü dizeler Hazer Denizi'nden Hint geçitlerine kadar çarşıların kemerleri altında, aile ocaklarında, göçebelerin kamp ateşi çevresinde şiir ve türkü olarak söylene gelmişti. Bunlar bilginin, gezginci halk ozanının ve en yitik çobanın ortak mirasıydı. Ve dağlarda ücra köylerin kucağında yaşayan kadınlar uzun destanları ezbere bilirlerdi. Firdevsi diye mırıldandı Tursen. Hayyam ya da hafız. Sonunda Gardigeç sustu, gözlerini açtı. Bozkır göğü yıldızlarla şıkır şıkırdı. Rüzgar fenerinin ışığında Tursen'in yüzü ağaçtan oyulma bir resme benziyordu. Gardigeç usulca konuştu. Aşkın büyüsü herkesle ve herkes için vardır ey çopendoz dedi. Tursen'i iyi gözleyebilmek için Gardigeç masaya dayandı. Aygiz seni beklemiyordu, ummuyordu dedi. Ama sen onun evine gittin. Anladı ki en eski, en aziz dostu onu tüm unutmuş değildir. Tursen konuşmak istedi. Dur, dinle dedi Gardigeç. Senin için o çok uzun süredir bir hiçti. Ama sen onun için her zaman kocası, binicilerin en yakışıklısı bir tane oldun. Kadınlar diye mırıldandı Tursen. Kadınlar dedi Gardigeç, bambaşka bir ses tonuyla. Kafiristan ninnisi kafasında yankılanıyordu. Bir an ninniyi akışına bıraktı, sonra sözünü sürdürdü. Tursen benim için kaygı duyuyor, beni koruyor diye düşündü Aygiz. Bununla mutlu oldu. Sen ise acıktığını söylemekle daha da körükledin bu duyguyu. Ellerinin seni beslemek, giydirmek için uğraştığı günlere geri götürdün onu. Bu akşam orada bulunuşunun her anı onun için paha biçilmez bir hazineydi. Yine de o seni yemeğe gitmeye zorladı. Seni yeniden koruyordu böylece. ''Kadınlar!'' diye mırıldandı Tursen. ''Yalnız onlar değil'' dedi Gardigeç. Çayından bir yudum içti. ''İnan bana ey çopendoz'' dedi. ''Kendi postu içinde yapayalnız boğulup ölmemek için herkesin bir başkası için kendisinin gerekli olduğunu duymaya ihtiyacı vardır.'' ''Kimse için kaygılanmıyorum ben'' dedi Tursen. ''Sağlığım ve keyfim de yerinde.'' ''Gerçekten mi?'' diye sordu Gardigeç. ''Atlara bakma görevini birden yitirsen, ne olur sana ahırlar başı? Yüreğin yine bu denli sıcak ve gururlu olabilir mi?'' ''Bunu bir düşünmem gerek'' dedi Tursen. Osman Bey'in malikanesindeki hayvanlar gözünün önüne geldi. Henüz güvenemedikleri titrek bacakları üzerinde ilk oyunlarını oynayan taylar, en çetin sınavlardan geçip gelişmiş görkemli aygırlar. Kocaman gözleriyle kendinden şifa dileyen hasta kısrak, ve iyileştirdiği zaman o gözlerde parıldayan şükran. Onların tümüne yeniden kavuşmak için öyle bir sabırsızlandı ki damarlarındaki yaşlı kanın, Aygiz'inkinden yaşlı diye düşündü elinde olmayarak, genç kanıymış gibi tutuştuğunu duydu. Onu böylesine zorlayan görev duygusu, kazanç hırsı, bay korkusu da değildi. Yelelerde, at donlarında, kişnemelerinde, nemli gözlerinde kendi uğraşlarını, kaygılarını, başarısını, gururunu, kudretini, tüm yaşantısını yeniden bulmak isteğiydi. Bu hayvanlar da olmasa yaşamak gerçekten neye yarardı? Hayvandan başka şey değil onlar, dedi Tursen yüksek sesle. Kendini böyle avut, bir diyeceğim yok, dedi Gardigeç. Bilirim Tursen, çok güçlüsün ama gün gelir en güçsüz olan kadar en güçlü olan da kendisine yardım edildiğini görmek ve bu yardımdan hoşlanmak ihtiyacını duyar. İnsanoğluna bazen başkalarını korumak, bazen de başkalarının onu koruması gereklidir.
Bana göre değil, dedi Tursen.
Bundan emin misin, diye sordu Gardigeç. Sesi ince bir soluk gibi çıkmıştı. Bol giysisi sanki içinde bir insan vücudu yokmuşçasına her yandan sarkıyordu. Yüzünün sadece çıkık yerleri belirgindi. Onlar da çekme camdan daha dayanıksız bir görünümdeydi. Tursen korkuyla içinden geçirdi.
Her şeye kadir Allah'ım, bu adam şimdi çöküp gidecek. Her şeye kadir Allah'ım, istemiyorum bunu.
Ve bu korku içinde Tursen batan güneşle doğan ayın gökyüzünde dengeleşmesini, birlikte seyrettikleri akşamdan beri Gardigeç'ten ne büyük bir yardım beklediğini ve de aldığını anladı. Fener'in yanında duran yumruğu yumuşak bir kök parçasına dönüştü. Yurdun içinde yan yana uzanmışlardı. Ara sıra altlarındaki çarpoy gıcırdıyordu. Tursen birden konuştu.
''Ya sen cümle alemin atası?'' dedi. ''Sana yardım gerekse kim yardım edebilir sana?'' dedi.
''Bir tambur'' dedi Gardigeç.
''Her şeyi önceden bile bilen sen. Söylesene, Uraz kral buz kaşisini kazandı mı dersin?''
Gardigeç bu kez de bir soruyla karşılık verdi.
''Gerçek isteğin bu mu ey Tursen?''